Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginam, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Bugün biraz utanma duygusu üzerine konuşalım istemiştim aslında ama dün öyle bir şey yaşadık ki ben bir gün önceden haftanın bugününe böyle bir hazırlık yaparken doğrusunu isterseniz işin bu kadar çirkinleşebileceğini düşünmemiştim. Çok açık yüreklilikle itiraf ediyorum size. Birazdan konuşacağız. Aşağıdaki 3 noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri? Yayını paylaşsınlar onlar. Diğer dostları çağırsınlar. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım aynı çağrıyı ki herkes burada olsun. Hep birlikte oturup konuşalım. Dün Ankara'da bir gösteri yapıldı. Gösteri de değil aslında, bir hak arama mücadelesi. Bir hak arama mücadelesi. Bu kadar basit, bu kadar düz. Gerçekten bu kadar düz bir şey. Çünkü hepimiz son bir hafta içinde öyle saçma bir şey yaşadık ki, Kızılay gibi 152 yıldır bu ülkenin göz bebeklerinden biri olmuş. Hani hep söyleniyor ya, millet olmanın temel vasfı tasada ve kıvançta birlikte olmak diye. Tasalı günlerimizde en azından yalnız değiliz diye hissedebilmek için güç verdiğimiz 152 yıldır savaşlar görmüş, depremler, doğal afetler, darbeler, bambaşka sıkıntılar ama hepsinde ülke insanının elini uzattığı zaman karşılıksız kalmayacağını bildiği bir kuruluş. Onun parası çalındı. Hiç sağa sola eğip bükmeye gerek yok. Onun parası çalındı. Hem de öyle bir çalındı ki bu hırsızlık sadece tek taraflı yaşanmadı. Bu hırsızlık aynı zamanda devletin de vergi kaybıyla birlikte hepimizin cebinden çalınan ikinci bir parayı da getirdi. Ama sorun paranın çalınması değil. Çünkü biz son dönemde o kadar alıştık ki paranın saçma sapan yerlere harcanmasının, hırsızlığın önüne geçildiği anda aslında bu ülkenin kaynaklarının yetersiz olmadığının her yeni gün örnekleriyle görülmesine. Çok basit bir örnek. Dün duyuruldu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden. Ana binada daha önce işletilen kantin. Bakın çok basit bir örnek vereceğim size. Ana binada daha önce işletilen kantin 32.500 liraya ihale edilirken Melik Gökçek zamanında. Hani Bülent Arınç diyordu ya, hırsız bu adam. Bütün parasını parsel parsel FETÖ'ye peşkeş çekti diye. 32.500 liraya verilirken dün yapılan ihale sonucunda 392.000 lira karşılığı verildi. 392.000 lira. İkisi de aynı kantini işletecek alanların. Ama bir tanesi yandaş olduğu için orada kazandığı paranın üstüne en basit söyleyişle 392.000 liraya tamamlamak için gereken o 360.000 liralık bölümün kimin cebine gittiğini çok iyi bildiğimiz şekilde alırken diğeri gerçek parasını ödemek zorunda kaldı. Hepimiz böyle yaşıyoruz aslında. Hepimiz her sabah kalktığımızda devletin bize biçtiği ücret üzerinden yaşamımızın karşılığında bizden istediği paraları takır takır ödüyoruz. Mesela Avrasya Tüneli'ne giren bir insan 2 gün öncesine kadar %56 daha ucuza girerken şimdi 36 liradan geçiyor tek yönlü olarak. Yani bir gün içinde sadece bu tüneli kullanıp Asya Avrupa geçişini tamamlayan bir insan bir ay içinde 2000 liradan fazla para ödemek zorunda kalıyor. Niye? Devletimiz öyle biçti. Sahi bize hep böyle öğretildi değil mi? Devletimiz öyle düşündü. Devletin âli menfaatleri. Allah devlete millete zeval vermesin. Vermesin. Elbette vermesin. Birlikte yaşamanın kuralı kanunu bu. Ama burada sorguladığımız şey gerçekten devlet mi? Yoksa devleti eleştirmek sıkıntılı bir durum değil mi aslında? Bugün biraz bunu konuşacağız. Yayının başlığında gördüğünüz söz, dünyanın dört bir yanında dört bir dile çevrilmiş, her birinde ayrı ayrı söylenmiş, Mevlana'ya atfedilen bir söz. Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder. Böyle söylenir aslında. Ve bize daha okula başladığımız, yani çocuk yaşımızda ilk kez sosyalleşme alanına çıktığımız andan itibaren öğretilen şeyi gösterir. Denir ki, sen sakin ol, edepli ol, terbiyeli ol, çok gerekmedikçe konuşma. Bu öğretilir ve biz okulla birlikte öyle bir yaşamın içine itiliriz ki ilkokul, ortaokul, lise derken ardından geldiğimiz üniversite adının içinde yer aldığı o kainat, evren kavramı bile çoğumuzun bu sesi çıkartmasına yetmez. Yani evrenin içinde yalnızlığımıza sığınırız biz. Çünkü bize öyle tembihlenmiştir. Edepli ol, Çok fazla konuşma, çok fazla sesini çıkartma. Bunun için çok sesini çıkartan insanlara da yakıştırmalar yaparız. Deli deriz mesela. Olur olmaz konuşuyor, deli, ağzının ayarı yok. Oysa bizim burada konuştuğumuz şey, hani Allah devlete millete zeval vermesin de, adı geçen devlet değil, devleti yöneten insanlar. Demin size verdiğim o kantin örneği bile devleti yöneten insanların basit bir kusuru aslında. Kusur mu? Acaba bilinçli olabilir mi? Bunu konuşacağız. Çünkü dün Ankara'da yayının başında söylediğim Kızılay'da yaşanan bu büyük soygunu protesto edip ya benim paramı çalma kardeşim, benim paramı çaldılar, insanlar sesini çıkartmak zorunda diyen, üstelik Diskin, Keskin, TÜMOB'un, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası, bunların hepsinin katıldığı Kızılay Genel Müdürlüğü önündeki protesto polisin çok sert müdahalesiyle karşılaştı. Televizyon ekranlarında gördünüz, bir iki kanal verebildi bunu. Doğrudur. Haber kanalları, hani öyle diyorum ya, haberimin kanalları. Onlar veremediler, tırstılar. Çünkü onlar korkuyorlar. Çok korkuyorlar. Üstelik yeni değil, ta Gezi'den beri korkuyorlar. 7 yıllık bu korkunun aslında kendilerini nasıl bitirdiğini, nasıl onursuzlaştırdığını hepsi eşek gibi biliyor. Ama korkuyorlar. Korku daha güçlü bir duygu. Ve orada polisin müdahalesi o kadar ağırdı ki bir kadın yerlerde sürüklendi ya. Hepimizin gözünün önünde. Bir kişi, bir protestocu. Bakın protestocu demek bile bu ülkede saçma bir hale geldi artık. Oysa protesto dediğin kavram anayasayla sana tanınmış bir hak. Yani şiddet içermediği sürece önceden izin almaksızın gerçekleştirebileceğin bir gösteriyle bağlantılı aslında. Anayasada yazıyor. Ama bir protestocunun tekme tokat yerlere yatırıldığını gördük. Benim en çok içimi acıtan orada duyduğum bir kadın sesiydi ya. Çok basit. Burada aylardır, belki yıllardır anlatmaya çalıştığımız şeyi yüksek sesle söyleyen bir vatandaş sesiydi. Onlar toplu halde çaldılar, siz bizim burada toplu halde protesto yapmamızı yasaklıyorsunuz diyordu. Doğru. Bugün konuşacağımız konu tam da bu işte. Gerçekten edebinden susmak iyi bir şey midir acaba? Oysa etrafımızdakilere bakın yaşadıklarımızda. Bunlar edebimizden susmayı gerektirmiyor ki. Tam tersine yaşanan bu büyük edepsizliğe ses çıkartılmayacaksa eğer edebin yerle bir olduğunu anlatıyor aslında bize. Öyle örnekler yaşıyoruz ki Sivas katliamının 27 yıllık hapiste yatan sanıklarından bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın özel af yetkisini kullanma sonucunda tahliye ediliyor. Bugün Murat Sevinç bu yazıyı, bu yayını bitirdikten sonra hepinizden rica ediyorum gazete duvarda, Diken.com.tr'de hepsini de göreceksiniz, bulacaksınız zaten yazıyı. Ne olur Murat'ın yazısını okuyun. O kavramı çok güzel anlatmış çünkü. Çünkü orada canımızı acıtan şeyin ne olduğunu Murat çok güzel anlatıyor. Burada bahsedilen Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullanması değil. Çünkü aynı zamanda anayasayla Cumhurbaşkanı'na kullanılan bir haktır bu. Hayır, şu da değil. Hapiste yüzlerce, belki binlerce insan acıdan kıvranırken, suçsuz yere yatarken onlar adına bu yetkinin kullanılmaması değil. Hayır, mesela Osman Kavala gibi 830 gündür hapis cezasının niye çektiğini bilmeden yatması da değil insanların. Orada asıl can acıtan şey, bu olayın Sivas katliamının yaşandığı, 33 canla birlikte iki otel görevlisinin cayır cayır yakılarak öldürüldüğü bu katliamın içinde, onu yaşamış kentin gazetelerinden bir tanesinin hoş geldin dede diye manşet atması. Biz bu utanmazlıkla mücadele etmek zorundayız asıl. Derdimiz bu olmalı. Bizim utanmazlık diye kastettiğimiz bu olmalı. Çünkü bunun edeple, adapla bir alakası yok. Gerçekten yok. Ve saçma sapan beyinlerimizden dolan o susturulmuşluk duygusu var ya, işte hepimizi kilitleyen şey o. İnsanların sesini çıkartmasının bir hak olduğunun bile unutturulmaya çalışması, ama çok daha ağrı, çok daha acısı, bunları herkesin verili bir şey gibi kabul etmesi, üzerine konuşmaktan imtina etmesi. Oysa öyle şeyler yaşıyoruz ki Kızılay'ın eski başkanları çıkıyor mesela. Diyorlar ki ya kardeşim, biz bugüne kadar Başkent Gaz'ın Ensar Vakfı'na yapacağı 8 milyon dolarlık o şartlı bağış kavramını kullanmadık. Kullanmadık kardeşim. Biz kullanmadık. Niye biliyor musun? Çünkü bunu kullanırsak eğer elimizdeki yetkiyi kötüye kullanacağımızı biliyorduk. Bunun devamının geleceğini de biliyorduk. Şartlı bağış almadık mı? Şartlı bağış alındı ama tamamı kan hizmetlerinde kullanıldı bunun. Biz birinin parasını aracılık etmedik. Çünkü 152 yıllık bu kuruluşun başında oturmak bunu gerektirir. Ve öyle bir hale geliyor ki bu. İktidarın şakşakçıları da dahil olmak üzere artık bu hırsızlıkta savunacak hiçbir şey görmüyorlar. Göremiyorlar. Çünkü hepsi çok iyi biliyor ki o bağışın yapılması için Kızılay'ın kullanılması tek yalnız bir örnek değil. Defalarca yapılan bir şey. Niye? Birilerinin talimatıyla beslenmek zorunda olan iğrenç yuvalar var çünkü bu ülkede. Evet, iğrenç yuvalar. 10 yaşında çocukların sistematik şekilde ırzına geçilirken sesini çıkartmayan alçakların oluşturduğu yuvalar. Ve bu ülkenin insanları sesini çıkartmadığı için onlar dünyanın herhangi bir yerine 22 katlı otel dikebiliyorlar. Çünkü onların artıkları, yurdun içinde yaşayanları da aynı şeyleri daha küçük ölçekli yapıyorlar. Belki onlar 8-10 milyon dolarlar kaçırmıyorlar. Onlar gelmiyor insanların cebine. Ama onlar da kendi yaşamları ölçüsünde avantalarını alıp seslerini kısık şekilde kullanarak yaşamlarına devam ediyorlar. Evet, Hasan Bey'in söylediği gibi, Ahmet Şık'ın söylediği doğru. Bu düzen mafya düzeni kardeşim. Öyle bir mafya düzeni ki bugün Hürriyet gazetesinde var. Yayın ikinci bölümünde size okuyacağım. Midemiz toplu halde bulansın diye. Bir dava yürütülüyor. Davanın iki tarafı organize suç örgütlerinin liderleri. Burada adını anıp ikisini de bu yayını kirletmek istemem. Organize suç örgütü liderleri. Evlerine, iş yerlerine yapılan baskınlarda roket atardan havan topu mermisine kadar ele geçirilmeyen silah yok. Ve taraflar birbirlerine adliyede dahi saldırıyorlar. Ama savcı mütalaasını verirken diyor ki her ikisinin de organize suç örgütü olduklarına dair yeterli delil bulunamamıştır. Gerçekten bu yaşandı, dün yaşandı Türkiye'de. Yeterli delil bulunamamıştır organize suç örgütü. Ama bakın, aynı savcılık makamı İstanbul'da bir adada toplanıp Türkiye'nin geleceği ne olacak diye konuşan insanları organize suç örgütü olarak niteleyip Gezi davasının içine sokabiliyor. Diyor ki otelin içinde olduğu söylenen bir gizli tanık. Kim olduğu belli değil, bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda. Bunlar bir harita açıp Türkiye'nin kaderini tayin ettiler diyor. Gönül rahatlığıyla. Ama öbür tarafta bir daha söylüyorum, adliyede bile birbirlerine saldırmış, adamları birbirlerine ateşli silah çekmiş insanlar organize suç örgütü kavramının içine sokulamıyorlar. Olmuyor. Ve biz edebimizden sustuğumuz için, hani öyle öğretildi ya bize, edebimizden sustuğumuz için bakıyoruz boş boş sadece. Dedik ya Kızılay'daki büyük soygun diye. Edepsizlik öyle bir noktaya geliyor ki televizyon ekranına talimatla çıkartılmış gazeteciliği iktidarın cebine koyduğu ya da koydurttuğu 3-5 kuruşla yapmaya çalışan soytarılar bile şunu demeye çalışıyor en fazla. Onlar bile utanıyor artık, mideleri bulanıyor çünkü. Çünkü bu hırsızlığın savunulacak bir yönü yok. Diyorlar ki tamam Kızılay tartışılsın, bu yaşanı biz de tasvip etmiyoruz. Ama bugünlerde değil. Neden? Türkiye çok zor günler yaşıyor. Deprem bir yandan, İdlib meselesi üzerinden, Suriye sıkıntısı bir yandan. Eyvallah, çok güzel ama bunun o meşhur karikatürden ne farkı var? Millet aç, aç demekten. Aç demekle o insanların açlığı hiçbir şekilde yok olmuyor ki. Üstelik üzerinde konuşulmasını da engelliyorsun sen böyle yaparak. Çünkü orada konuşulması gereken şey tam da bu işte. Bu açlığın nedeni o hırsızlık. Hepimiz bunu bilmek zorundayız. O hırsızlığı görüp de susan herkes bu işin ortağı. Tıpkı Sivas'ta Madımak Oteli'nde insanlar yanarken sessiz kalanlar gibi. Eline bir bardak su alıp o ateşe koşmayan herkes gibi. Bu suçun ortağı onlar. Türkiye dört bir yanından utanç fışkıran bir ülke haline geldi artık. Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Kimi troll korkusundan, kimi başına bir şey gelir mi tedirginliğinden otosansürü seçiyor. Öyle bir otosansür ki bundan neredeyse 50 yıl öncesi çekilmiş ve belki hepimizin en az 10'ar kere seyrettiği bir filmin içinde geçen bir cümleyi bir televizyonun program yönetimi yasaklıyor. Sessize alıyor orayı. Neşeli Günler filminde bir cümle, hani meşhur yalancı Ziya var ya, kendisini o ünlü sahnenin sonunda nezarete atıldıktan sonra içeriden çıkmasına sebep olunan o tavrın hemen arkasından diyor ki ben buradan zaten çıkardım. İçişleri Bakanı çok yakınımdır. Bakın sadece bu cümle bile Türkiye'de tehlikeli addedilebiliyor artık. İçişleri Bakanı yakınımdır. Oysa biz İçişleri Bakanı yakını olan insanların bile gerçek anlamda seslerini duyup sözlerini okumamıza rağmen gereğinin yapıldığını görmedik ki. Hatırlayın, bu ülke öyle İçişleri Bakanları yaşadı ki kırın kapıyı girin içeri, arkasından biz kanununu çıkartırız diyen insanlar vardı. Bu ülkede öyle bakanlar gördük ki biz. Bir suçlunun, dünyayı dolandırmış bir suçlunun gerekirse senin önüne yatarım diyerek savunuculuğunu üstlendi gönüllü olarak. Böyle bir cümleyi Show TV yönetimi kesti ya. Korkunun ne kadar büyüdüğünü, aynı zamanda edepsizliğin ne kadar ayyuka çıktığını gösteriyor işte bunlar. Ve sessiz sedasız bu ülkede hepimizin gördüğü an başını öne eğip utanması gereken pek çok olay yaşıyoruz. Biliyor musunuz? Üçüncü lig ikinci grupta yer alan ve orada mücadelesine devam eden Cizre Spor dün ligden çekileceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden küçücük bir haber, küçücük, ufacık bir haber. Çoğu insan fark etmedi bile. Anlamadı ne olduğunu. Nereden çıktı bu dedi. Oysa açıklamasının içinde öyle şeyler yazmışlardı ki hepimizin bugün düşüneceğimiz şey. Kamuoyuna diye başlayan açıklamaya şöyle devam ettiler. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun hukuksuzluklarına karşı gücümüz yetmiyor. Kendi sahamızda ve dışarıda gördüğümüz adaletsizliklerden dolayı hakemlerin art niyetli tutumu karşısında kulüp başkanımız Maruf Sevinç'in kararıyla takımımız Cizre Spor'u ligden çekiyoruz. Ve ırkçılıktan bahsettiler. Biz her gün her maçta yaşıyoruz bunu diye. Sahi ya, maç demişken takımının puan kaybetmesine neden olan belki şampiyonluktan onu edecek bir penaltı kararının karşısında Twitter'ı yangın yerine çeviren insanlar. Neredesiniz? Kızılay'dan bir paranın çalınması, hepimizin geleceğinin karartılması hiçbirinizin umurunda değil mi? Yani sosyal medya üzerinden en azından Show TV'nin yaptığı ahlaksızlığa ses çıkartamayacak kadar mı korkaksınız? Soruyorum size ya, canınız mı acıdı? Acısın. Acısın, acımak zorunda. Çünkü geleceğine sahip çıkmayan toplumlar birilerinin elinde oyuncak olmaya mahkumlar. Bizim şu anda yaşadığımız gibi. Saçma sapan bir şey yaşıyoruz. Hepimiz her sabah kalktığımızda hayat pahalılığının nereye çıktığını, nereye yükseldiğini görüyoruz. Ama kimse sesini çıkartmıyor. Sesini çıkartan insanın başına ne geldiğini gösteren haber bültenleri bile azaldı artık. Onlar onu bile gösteremiyorlar. Niye? Haksız bir müdahale olduğunu görüyorlar. Oysa Kızılay'ın önünde yapılan o gösteride insanlar dertlerini anlatsa ne olurdu sahi? Ne olurdu? Gelin düşünelim. Bu insanlar oraya niye gittiler? Kızılay binasını basmak, işgal etmek, oradaki işte bilgisayarları, masayı, sandalyeyi almak, satmak, onunla bu parayı ödemek için mi? Hayır. Yaptığının yanlış olduğunu anlatabilmek için. Yaptığının yanlışlığının farkında olduğunu itiraf edebilmek, söyleyebilmek için oradaydı. Peki onlara bu sert müdahaleyi yapan polis kimin polis kardeşim? Orada bahsedilen şey o polisin maaşından kesilen verginin içinden de çalınan para değil mi aynı zamanda? Evet, o müdahaleyi yapan, o genç kadını, o adamı yerlere yatırıp sürükleyen polisin de cebinden çalınıyor o para. Hepimizin parası, hepimizin geleceğidir çalınan. Ve edepsizlik öyle bir hale geldi ki artık. İnsanlar suskunluklarını bir yere yaslayıp orada üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü herkes kendi korkaklığının içinde debelenip duruyor. Oysa bu utanmazlık duygusu hepimizi getirdiği yer itibariyle artık gidebilecek bir noktaya sahip değil. Utanmazlığın dibini yaşıyoruz biz. Ve ne kadar söylerseniz söyleyin, söyleyebilen insanlar açısından bahsediyorum. Ne kadar söylerseniz söyleyin, utanmazlığa sahip olan insanlar buna bir kılıf buluyorlar. En fazla diyorlar ki en çok hak verdikleri anda. Haklısın, Kızılay konusunu konuşalım, tartışalım ama bu durumda değil. Önce ülke bir başına darboğazdan çıkarsın. Ben 50 yaşındayım, o darboğazdan çıktığımızı görmedim. Niye biliyor musunuz? Çünkü darboğaz denilen kavram birilerinin can simidi aslında. Konuşulmasını istemediği her olayda gündeme getirilebilecek bir kavram. Darboğaz. Hemen ülke şu zor günleri bir atlatsın, tamam oturup konuşalım. Neyi oturup konuşacağız ya? Bu ülkede konuşmak mümkün değil ki. Mecliste yaşadığımız deprem felaketinin ardından depremlerde toplanan para nereye gitti soruşturalım. Bugüne kadar depremler Türkiye'ye ne kadar zarar verdi konuşalım dediği hikaye var ya. Bu bile engelleniyor. İktidar partisi ve yardakçıları tarafından. Engelleniyor. Ekrana onların temsilcisi olarak çıkartılan soytarılar da utanmadan abuk sabuk iğrenç laflarla küfrederek bunu savunmaya çalışıyorlar. Küfür. Bakın bugünün en önemli kavramı. Bence dedim yani Murat'ın, Murat Sevinç'in yazısı bugün hepinizin okuması gereken bir yazı. Herhangi bir arama motoruna girin. Murat Sevinç diye yazın. Zaten çıkacak bugünkü yazısı. Ama küfürle ilgili bugün size ben başka bir şey okuyacağım. Tecrübeli bir gazeteci, kıdemli bir gazeteci. Hepimizin tanıdığı, Ankara'da yaşayan bütün gazetecilerin bir şekilde yolunun kesiştiği bir gazeteci. Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Saygı abi, Saygı Öztürk. Hani şu Kızılay rezaletinin yaşandığı Ankara Başkent Gaz var ya, onun sahibi, şirketin ismini bile söylemeye gerek yok ya. Hepimiz biliyoruz bu işin nasıl yapıldığını ama onunla bir konuşma yapıyor. Diyor ki, gazeteciliğin gerekçesi bu. Temeli bu. Dünyada, bütün dünyada evrensel hukuk kuralı bu. Gazeteciliğin etik kurallarından bir tanesi taraflarla konuşmak. Onu arıyor ve konuşuyor. Diyor ki, nasıl böyle bir şey oldu? Bakın cevabı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan yasanın iptali için dava açtı. Hepimizin bildiği süreç. Bu durumu yazdığımız için Mehmet Torun beni aradı ve belediyenin verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ardından da Başkan Mansur Yavaş'a, danışmanı Mahmut Esen'e ve bana küfredip telefonu kapattı. Niye? Çünkü Mehmet Torun çok iyi biliyor ki başına gelecek bir şey yok. O istediğini yapabilir. Birilerine küfredebilir, ana avrat sövebilir. Daha önce örneklerini yaşadık. Bu milletin dıtına koyacağız diye bağıran adam hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Daha bir hafta önce bir sapık, bir pedofil çıkıp utanmadan kız çocuklarının, çocukların evlendirilebileceği yaşın geçirildiği için Türkiye'nin başına deprem felaketleri geldiğini söyleyebilecek bir dangalak çıkıp bunu ortada söyledi. Fakülte yönetiminin, üniversite yönetiminin soruşturma açtığını duyduk biz sadece. Bu kadar. Sonra ne oldu? İçinizde bilen var mı? Ben bilmiyorum. Üniversite yönetimi soruşturma açtı. Maaş cezası mı verdi? Kıdem durdurma mı verdi? Nesini durduracaksın? Adam profesör zaten. Ordinaryus olmasını mı engelleyeceksin? Kıdemini durdurduk. Aferin, iyi yaptın. Zaten gelebileceği yere kadar gelmiş. Ama bakın, bunu söylediğinizde karşınıza çıkan bu. Birileri küfrediyor. Ya sen niye küfretmiyorsun güzel halkım? Sen niye söylemiyorsun ya? Sen niye anlatmıyorsun bunu? Suskunluğun nereye kadar, bir söylesene bana. Nereye kadar? Hayatına sahip çıkmak değil mi senin telaşın? Nasıl yaşayacaksın? Birilerinin sana açtığı küçücük alanlarda mı? Ha? Bu kadar mı? Yeterli mi senin için? Eğer yeterli görüyorsan sorun yok. Ama sakın sağda solda insanım diye gezme o zaman. Gerçekten. Çünkü insanlık neden sorusuyla ilerledi bugüne kadar. Neden diye sorduğu için, şüphe duyduğu için, kendine verili olan her şeye hemen inanmadığı için, araştırdığı, sorguladığı, çok ağır gelecek bazılarına ama kafasını kullandığı için, beynini, hani Tanrı'nın indirdiği bütün kutsal kitaplarda söylediği şeyin, özellikle Kur'an'da oku diye başlayan kitapta defalarca tekrarladığı, siz hiç akletmez misiniz diye sorduğu şey için. Ama sen bugün sorgulamıyorsun. Kimi iktidar telaşı içinde, kimi sadece korkaklıktan, sesini bile çıkartmıyor. Hayır, bunun için ses çıkartmak, sağ solu camı çerçeveye indirmek değil ki. Kızılay'da dün yaşananlar içinde insanların siz şiddetle bir yere zarar verdiğini gördünüz mü? Elbette hayır. Şiddet değil ki bu işin çözümü. Eğer öyle olsaydı uygulanan karşı şiddeti nasıl anlatacaktık biz? Ve biz öyle şeyler yaşıyoruz ki bugün utanmak kavramını tek başına sorgulamak yetmiyor artık ya. Yetmiyor. Utanmak çok geride kaldı artık o. Ama şu edep işini bir tartışmak zorundayız. Yıllardır anlatıldığı, öğretildiğimiz gibi gerçekten edeple edebinden susunca iyi bir halt mı etmiş olur? Ya karşısındaki çok edepsizse? Ya o edepten, adaptan anlamıyorsa? Ya bu kavramlar umurunda bile değilse? He? O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Bu yaşadığımız iğrençlikleri nereye koyacağız biz? Öyle şeyler yaşıyoruz ki ülkede yaşananın haddi hesabı olmayacak artık deniyor. Bir gün söylediğini ertesi gün reddeden koskoca kerli ferli adamlar var bu ülkede. Sanayici diyorsun. Korkudan tir tir titrediği için kendi sözünü şapur şupur yalamak zorunda kalıyor. Üstelik bunu öyle yerlerde yaptırıyorlar ki insanlara, diğerlerine de şan olsun, kimse aklından bile geçirmesin bir daha diye. Hepimizin gözünün önünde oluyor bütün bunlar. Ve sen sevgili halkım, hiç sesini çıkartmıyorsun be. Vallahi. Hani sen Nazım'ın söylediği gibi, kazıklı celep kaldırdı mı sopasını, koşar adım giriyorsun salhaneye. Umurunda değil. Ama ondan sonra sosyal medya paylaşımlarına geldi mi çok mutlusun ya. Vallahi. Çiçekler, böcekler, yenilen yemekler, içilen içkiler, dostların sofrası. Herkes çok mutlu. Şikayet, şikayet sadece dost meclislerinde dile getirdiğin bir şey olmamalı. Eğer öyle olursa şikayetlerini zaten şikayetçi olan kitleler arasında dillendirip belki kendi vicdanını bir parça temizleyeceksin. Rahatlayacaksın, temizlik yanlış olur orada. Rahatlatacaksın belki vicdanını ama o kadar. Çünkü sokakta bu iğrençliklerle yaşamaya devam edeceksin. Bu büyük hırsızlıklarla, bu büyük soygun düzeniyle. Bu gerçek bir soygun düzeni. Üstelik öyle bir soygun düzeni ki artık bu soygun düzeninin yarattığı insanlar bile savunamıyorlar. Diyorlar ki Kızılay'ı konuşalım, tamam konuşalım ama bu durumda değil. Bu durumda değil, Türkiye çok zor durumda. Hangi zor durumda ya? İhracatta büyük başarılardan, ekonomideki büyük kalkınmalardan, sosyal politikalarda, dış politikada, iç siyasette müthiş gelişmelerden bahsediliyor. Bu darboğaz nasıl pis bir şeydir ki sadece iktidarın işine yaradığında gündeme gelebilecek bir kavram halinde. Nasıl oluyor bu ya? Darboğaz senin kafanda güzel kardeşim. Darboğaz senin kafanda. Sen o öğretilmişlik var ya, o çaresizlik. Edebinle otur. Çok sesini çıkartma. Aman gerekmedikçe konuşma. Sen kalabalıkların içinde arkalara doğrudur. En önde olanlardan biri sen olma sakın. O öğretilmişlik var ya, senin hayatın dört bir yandan sarmış durumda. Öyle bir sarmış ki üstelik. Sesini çıkartmaktan korktuğun her gün aslında yepyeni korkularını da körüklüyor. Yeni korkulara zemin hazırlıyorsun sen. Ve ondan sonra seni korkutmak dünyanın en kolay işi haline geliyor. Çünkü hiç kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Neşeli Günler filminin bir repliğinden bile korkar hale geliyorsun. İçişleri Bakanı yakınımdır. İçişleri Bakanı benim yakınım değil. Ama ben çok İçişleri Bakanı tanıdım. Hele Gezi tapelerinde hepsini de gördüğüm, insanları kanunsuzluğa sevk eden, insanların ölümünün önünü açan insanlar da gördük hepimiz. O dönemin yerel yetkililerini gördük. Sonra FETÖ'den yargılandılar hepsi. E peki o gün sesini çıkartmayan insanlar bugün nasıl, ne hakla eleştiriyorlar onları? Utanmak duygusu çok geride kaldı artık. Bizimki utanmakla alakalı falan değil. Kimsenin utanacağı bir şey de yok. Sanırım en azından yüzlerine bakınca böyle görüyorsunuz. Utanmaktan artık kimse bir şey beklemiyor. Ama bu edep duygusunun çöküşü var ya, işte o tuhaf bir şey. Çünkü her şeyi edebin arkasına saklamakla insanlar korkaklıklarına da maske takmaya başladılar artık. Kimi medyada çalışırken sesini çıkartmamasının gerekçesini edep olarak açıklıyor. Kimi yazdığının çizdiğinin bir boka yaramadığını, altı çizilecek tek cümle olmadığını, toplumun sorununa zerre kadar dokunmadığını söylediğin zaman aynı şeyi söylüyor. Edebimden, edebimden, edebiniz yerin dibine batsın be. Vallahi çok büyük yalan bu. Gerçekten çok büyük yalan. Edeple edebinden susarmış, edepsizle ben susturdum zannedermiş. Ya edepsiz konuşmaya devam ediyorsa? Edepli ne yapacak o zaman? Bence bir düşün. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Hiç bakmadık. Bundan sonra da bakmayalım. Herkesin birbiri gibi düşündüğü bir ülke çok tatsız bir yer olur çünkü. Bizim bu ülkeye ilişkin farklı hayallerimiz var. Evet, hepimizin siyasi görüşleri farklı. Bazılarının o kadar farklı ki yok. Yok ya, siyasete inanmıyor. Ama hepimiz bu ülkeye inanıyoruz. Hepimiz bu ülke için hayaller kuruyoruz. İyi hayaller bunlar. Hepimiz demokrasiye inanıyoruz her şeyin öncesinde. Demokrasiye o kadar inanıyoruz ki bu yayını izleyenler darbenin kimden geldiğine bağlı olmadan, bakmadan karşısında durabiliyor. Pek çoklarının yapamadığı gibi. Bu ülkede demokrasinin kesintiye uğramasını istemiyoruz biz. Demokratik haklarımızın kullanımı bu yüzden önemli. Evet, bizim siyasi görüşlerimiz, etnik kökenlerimiz, engellilik, engelsizlik durumlarımız, inançlarımız, inançsızlıklarımız hepsi farklı. Doğrudur. Ama bizi ortaklaştıran şey koskoca bir ülke, koskoca bir vatan, Türkiye. Kimimiz üzerinde yaşıyoruz. Ayağımız burada toprağa değiyor. Kimimiz farklı gerekçelerle bambaşka yerlerdeyiz ama Türkiye deyince hepimizin burnunun direği sızlıyor. Biz aynı cumhuriyete inanıyoruz. Bir tane, 97 yıllık. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi hiç aklımızdan geçmedi bizim. Gevşek değiliz biz. O zaman oturup konuşacağız. Birbirimizden korkmadan konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Yeniden tanışmak gibi bir lüksümüz olmadığını anlayalım artık. Biz öteki demeden birlikte yaşamanın ne kadar önemli, zor. Ama Atilla İlhan'ın söylediği gibi belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden diyor yani. Onu yapabilmenin ne kadar kutsal bir şey olduğunu biliyoruz. Bunun için bir araya geliyoruz. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl yapacağımı bilmiyorum, bir anlatır mısın diyenler için. Anlatayım. Şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bu kadar mı? Hayır. YouTube açın. Ünsal Ünlü yazın arama çubuğuna. Zaten sizi benim kanala getirecek. Hoş geldiniz. Şimdi orada abone ol tuşunun yanında bir de katıl tuşu göreceksiniz. Eğer bu yayına maddi destek vermek istiyorsanız o tuşla 3 ayrı seviyede destek de olabilirsiniz. 1 aylık ücretlerdir orada yazılanlar. Bir de zil işareti var. Tıklayın onu. O da size yayınlardan önce haber gelecek demek. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayat konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.